Ayrım 5. Kusursuz Plan. Clive Custer. Sayfa 50. 5. Bölüm. Henry C. Brown'un zengin olmadan önce ineklerini otlattığı yerde 1892 yılında yaptırdığı otele verilen Brown Palace adı yaylaların kraliçe şehri olarak anılan Denver'a yakışıyordu. Kırmızı granit ve kum taşından yapılmış olan bina bir gemi provası biçimindeydi. Servetlerini altın ve gümüş işiyle kazanmış olan adamlar burada kalırlar, eşleri öğleden sonrası çaylarına katılırken kızları geceleri düzenlenen balolarda dans ederlerdi. Devlet başkanlarından McKinley ve Roosevelt'i de ağırlamış olan otelde yabancı ülkelerin imparatorları ve kraliyet ailesi üyeleri olduğu gibi dönemin ünlü sahne sanatçıları da kalmaktaydı. Brown Palace şehrin finans ve kültür merkezinde yer aldığı için hem şehrin hem de şehir dışından gelen iş adamlarının rağbet ettikleri bir uğrak yeriydi. Bell otelin 17. sokaktaki giriş kapısına vardığında hava kararmak üzereydi. Resepsiyonda kaydını yaptırırken muhteşem lobide göz gezdirdi. Lobinin bulunduğu orta avlu 9. kata kadar yükseliyordu. Sütunlar ve Meksika'dan trenle getirilmiş yaldızlı oniks kaplamalar vitray tavandan sızan pastel güneş ışığını yansıtmaktaydı. 700'den fazla dökme demir panelle kaplı balkon trabzanları lobiden üst katlara doğru kıvrılarak tırmanıyordu. Çoğu kimse bilmezdi ama caddenin karşısındaki Navar Otel'in ve restoranının sahibi Brown Palace'dan kendi tesisine bir yeraltı ray sistemi kurmuş, görünmeden üst kattaki genel ev kadınlarının hizmetinden yararlanmak isteyen beyefendilere giriş çıkışlarda kolaylık sağlamıştı. Bell anahtarını aldıktan sonra asansöre bindi ve operatöre hangi katta ineceğini söyledi. Arkasından bir kadın girdi, önce aynalı duvara doğru yürüdükten sonra kapıya döndü. Sırtı açık mavi bir ipek tuvalet giymişti. Kızıl renkli ipek gibi saçları tepesinde toplanmış, yanlardan kıvırcık bukleler iniyordu. Saçına yerleştirilmiş iki tane büyük kuş tüyü vardı. İnsanı hemen kavrayan bir çekiciliğe sahipti. Dimdik duruşu olan uzun boylu bir kadındı. Bell onun pürüzsüz uzun boynuna bakarak yaşını 25 veya 27 olarak tahmin etti. Gözleri harili kahverengiydi. Bell kadının çok çekici olduğunu düşündü. Çok güzel değildi belki ama her bakımdan müthiş bir albenisi vardı. Genç adam kadının evlilik yüzüğü olmadığını da fark etti. Otelin balo salonlarından birinde bir partiye katılıyor herhalde diye tahminde bulundu Bell. Her zamanki gibi yanılmamıştı. Asansör balo salonlarının olduğu 2. katta durdu. Kadın çıkarken Bell şapkası elinde kenara çekildi ve hafifçe eğilerek selam verdi. Kadın onu şaşırtacak kadar sıcak bir gülümsemeyle başını salladı ve boğuk bir sesle "Teşekkür ederim Bay Bell" dedi. Bell önce algılayamadı, sonra da kadının ne söylediğini anlayınca parmağına çekiçle vurulmuş gibi oldu. Onu tanımasına çok şaşırmıştı ve kadını daha önce hiç görmediğine emindi. Bell asansör operatörünün kolunu tuttu ve "Kapıyı bir dakikalığına kapamayın" dedi. Kadın bu sırada otelin büyük balo salonu girişindeki kemerli kapıya doğru ilerleyen kalabalığın arasına karışmıştı. Saçları kuş tüyleriyle süslü kadınlar cıvıl cıvıl rengarenk tuvaletler içindeydiler. Erkekler de en şık smokinlerini giymişlerdi. Kapıdaki pankartta St. John Yetimhanesi Yardım Derneği yazılıydı. Bell tekrar asansöre döndü ve operatöre teşekkür ettikten sonra "Lütfen yukarı çıkalım" dedi. Bell suite'in kapısını açıp içeri girdi. Victoria tarzına döşenmiş bir çalışma odası, süslü bir banyo, bir yatak odası ve sayvanlı bir yatak vardı. Dipnot, sayvanlı yatak güneşten, yağmurdan korunmak için veya süs olarak bir şeyin üzerine çekilen dam saçağı gibi düz veya eğimli örtü. Valizleri açılmış, elbiseleri bir kat görevlisi tarafından dolaba asılmıştı. Bu suite rezervasyonu yapan müşterilere sunulan özel bir hizmetti. Valizleri odada yoktu. Bodrum'daki depoda muhafaza ediliyordu. Bell hiç zaman kaybetmeden banyo yapıp tıraş oldu. Saatine baktı. Asansörden indiğinden beri 30 dakika geçmişti. Siyah papyonunu bağlaması, genellikle iki kişi gerektiren kol düğmelerinin takılması da 15 dakika sürdü. Bell'in keşke bu işte yardım edecek bir karım olsaydı dediği anlardan biriydi. Sırada siyah çorapların ve ayakkabıların giyilmesi vardı. Kuşak yerine siyah bir yelek giydi. Sağ cebindeki büyük altın saatin altın kösteğini sarkıtmayı ihmal etmedi. Sonra da tek sıra düğmeli klapaları saten siyah ceketini giydi. Aynaya son bir kez baktığında kendisini o gecenin karşısına çıkaracağı her şeye hazır hissetti. Büyük balo salonuna girdiğinde yardım derneği balosu tam havasını bulmuştu. Bell saksı içindeki uzun bir palmiyenin arkasına geçip etrafa bakındı. Çok büyük ve ihtişamlı salondaki dans pisti parkeydi ve dallı budaklı bir tasarımı vardı. Tavan duvar resimleriyle süslüydü. Bell çok geçmeden esrarengiz kadını buldu. Altı numaralı masada üç çiftli birlikte oturuyordu ve göründüğü kadarıyla bir kavalyesi yoktu. Balo sorumlusu olan otel müdürünün yanına gitti. ''Affedersiniz'' dedi Bell dostça gülümseyerek. ''Altı numaralı masada oturan mavi tuvaletli hanımın adını söyler misiniz?'' Otel müdürü başını kaldırıp kurumlu bir bakış attı. ''Özür dilerim efendim ama konuklarımız hakkında bilgi vermekten kaçınırız. Zaten baloya gelen herkesi tanımam mümkün değil.'' Bell ona bir $10 altın sertifikası uzattı. ''Bu hafızanızı biraz hızlandırır mı?'' Müdür tek kelime etmeden deri kaplı bir defter çıkardı ve içindeki listeyi taradı. Masada tek başına oturan hanımın adı Miss Rose Manteca'dır. Ailesi muazzam bir çiftliğe sahip olan Los Angeles'lı çok zengin bir kadındır. Size ancak bu kadarını söyleyebilirim. Bell adamın omzuna dokundu. Çok teşekkür ederim. Müdür sırıttı. İyi şanslar. Orkestra ragtime, dipnot caz müziğinin öncüsü olan bir müzik türü ve modern dans melodilerini karıştırarak çalıyordu. Piste Won't You Come Over To My House adında bir şarkı eşliğinde dans eden çiftler vardı. Bell Rose Manteca'nın arkasından yaklaşıp kulağına fısıldadı. ''Bu dansı bana lütfeder misiniz Miss Manteca?'' Kadın dönüp ona baktı. Hareli kahverengi gözler büyüleyici menekşe gözlerle karşılaşıyordu. Çok zeki bir kadın diye düşündü Bell ama aniden smokinle karşısında bitivermesi onu çok şaşırtmıştı. Kadın bir an gözlerini kaçırıp kendini toparladı ama yüzünün iyiden iyiye kızarmasına engel olamamıştı. ''Bağışlayın Bay Bell, sizi bu kadar çabuk beklemiyordum.'' ''Bu kadar çabuk mu?'' diye sordu Bell. Böyle söylemesine tuhaf diye düşündü. Kadın masada oturanlardan izin isteyip ayağa kalktı. Bell onun koluna girip dans pistine yönlendirdi. Kolunu ince beline doladıktan sonra elini tuttu ve müziğe uyan adımlarla dansa başladı. ''Çok güzel dans ediyorsunuz'' dedi kadın bir süre pist etrafında dolandıktan sonra. ''Şehrimizde sosyeteye yeni katılan genç kadınları etkilemem için annem bana zorla dans dersleri aldırmıştı.'' ''Ayrıca bir dedektif için çok güzel giyiniyorsunuz.'' ''Varlıklı erkeklerin smokinlerini hiç çıkarmadıkları bir şehirde büyüdüm.'' ''Bu şehirde Boston olmalı değil mi?'' Onca yıldan beri soruşturmalar yapan Bell ilk kez çok şaşırmıştı ama hemen kendini toparladı ve karşı atağa geçti. ''Siz de Los Angeleslısınız.'' ''Kadın bayağı iyiymiş diye düşündü Bell, gözünü bile kırpmamıştı.'' ''Çok şey biliyorsunuz'' dedi kadın. Bell'in gözlerindeki anlamı çözemiyordu. ''Sizin yarınız kadar bile değil. İlgi alanınız nedir? Hakkımdaki bunca bilgiyi nasıl edindiniz? Daha doğrusu neden edindiniz?'' ''Sizin muammaları çözmekten hoşlandığınızı sanıyordum.'' Kadın göz göze gelmemek için özellikle onun yüksek omzundan öteye bakmaya çalışıyordu. Ama Bell'in gözleri onu kavramıştı bir kere. Kadın böyle sarsıcı bir duyguyu hiç hesaba katmamıştı. Ona gösterilen fotoğraflar şimdi karşısında gördüğü adamı çok eksik yansıtmıştı. O gözünde canlandırdığından çok daha yakışıklıydı. Ayrıca son derece zekiydi de. Güçlü sezgileriyle ün yapmasında şaşılacak bir şey yoktu. Adamı ağına düşürmeye çalışırken sanki kendisi bir ağa doğru çekilir gibiydi. Müzik sona erince orkestranın yeni bir parçaya başlaması için bir süre beklediler. Bell bir adım geri çekilip kadını ayakkabılarından özenle biçimlendirilmiş saçlarına kadar baştan ayağa süzdü. ''Çok güzel bir kadınsınız. Bana olan ilginiz nereden kaynaklanıyor?'' ''Yakışıklı bir adamsınız. Sizi daha iyi tanımak istedim.'' Benimle asansörde karşılaşmadan önce adımı ve nereli olduğumu biliyordunuz. Belli ki karşılaşmamız önceden tasarlanmıştı. Kadın cevap veremeden orkestra In the Shade of the Old Apple Tree adlı yeni parçaya başladı. Bell yönetimi ele aldı ve birlikte foxtrot yaptılar. Kadını kendine çekip elini sımsıkı tuttu. Kadının zaten ince olan beli korseyle daha da incelmişti. Başının tepesi belin çenesi hizasındaydı. Belin içinden dudaklarını onun dudaklarına bastırmak geldiyse de kendini tuttu. Bunu yapmanın ne yeriydi ne de zamanı. Üstelik aklından hiç de romantik düşünceler geçmiyordu. Kadın onu casus gibi izlemekteydi, bu kesindi. Bell niyeti ne olabilir diye düşünmeye başladı. Ona tamamen yabancı olan birisi neden ilgi duyabilirdi? Aklına gelen ihtimaller sadece kadının, Bell'in daha önce hapse attırdığı, vurduğu veya idam ettirdiği biri tarafından işe koşulmuş olması üzerinde toplanıyordu. İntikam peşinde bir akraba veya dost olabilir miydi? Aslında son 10 yılda yakalamış olduğu sefil tiplerle bu kadını ilişkilendirmek zordu. Müzik sona erince kadın onun elini bırakıp geri çekildi. ''Şimdi izninizle arkadaşlarımın yanına dönmem gerekiyor Bay Bell.'' ''Tekrar buluşabilir miyiz?'' diye sordu Bell en can alıcı gülümsemesiyle. Kadın hafifçe başını iki yana salladı. ''Sanmıyorum.'' Bell bu karşılığı duymazlıktan geldi. ''Yarın gece birlikte yemek yiyelim.'' ''Kusura bakmayın, meşgulüm.'' dedi kadın mesafeli bir ses tonuyla. ''Ayrıca bu şık smokininizle bile Denver Şehir Kulübü'ndeki Western Bankers Balosu'na bu gece olduğu gibi kolayca giremezsiniz.'' Sonra çenesini kaldırıp uzun etekliğini savurarak masasına döndü. Kadın oturduktan sonra dönüp Bell'e doğru baktı ama kalabalığın içinde onu göremedi. Adam kaybolmuştu. 6. Bölüm. Ertesi sabah ofise ilk gelen Bell oldu. 100 kapıdan 90'ını açabilecek bir maymuncuk kullanarak içeriye girmişti. Uzun masanın ucunda banka soygunu raporlarını incelerken Arthur Curtis ve Glenn Irwin odaya geldiler. Bell onları ayakta karşılayıp el sıkıştı. ''Art, Glenn, sizleri tekrar görmek ne güzel.'' Curtis kısa boylu ve tombul bir adamdı. Yuvarlak göbeğinin üstündeki yelek düğmeleri sonuna kadar gerilmişti. Seyrelmiş kum rengi saçları, kepçe kulakları, mavi gözleri ve dişlerini sergileyen sıcak bir gülüşü vardı. ''Koca ayaklı, kasların Golden'daki banka soygunundan beri seninle görüşmedik.'' Irwin şapkasını portmantoya astı, tarak yüzü görmemiş, gür kahverengi saçları vardı. Uzun boyu ve sıska vücuduyla korkuluk gibiydi. ''Hatırladığım kadarıyla bizi doğruca herifin saklandığı mağaraya götürmüştün.'' ''Basit bir tüme varım uygulamasıydı.'' dedi Bell gergin bir gülümsemeyle. ''Oradaki çocuklara ebeveynlerinden birkaç günlüğüne saklanmak istediklerinde sığınacakları bir yer var mı?'' diye sormuştum. 30 kilometrelik alan içinde sadece o mağara vardı ve erzak temin etmek için kasların kasabaya gidebileceği yakınlıktaydı. Curtis batı eyaletlerini gösteren büyük haritanın önünde durdu ve katilin eylemlerini gerçekleştirdiği noktaları gösteren küçük bayraklara baktı. ''Bu kasap aydutla ilgili herhangi bir sezgin var mı?'' Bell ona baktı. ''Kasap aydut mu? Ona bu adı mı taktılar?'' ''Bu adı Bisbee Bugle gazetesinin bir muhabiri buldu. Diğer gazeteler de benimseyince bütün bölgeye yayıldı.'' ''Bu bizim işimize gelmez.'' dedi Bell. ''Bu isim herkesin ağzında dolaşırken, kanunlara saygılı yurttaşlar onu hala yakalayamadığımız için Van Dorn dedektiflik şirketine yüklenecekler.''
''O iş zaten başladı bile.'' dedi Curtis ve Rocky Mountain News gazetesini masaya koyup Bell'in önüne açtı.
Bell gazeteye baktı. Baş makale Rhyolite'daki soygun ve cinayetle ilgiliydi. Makalenin yarısı şu soru üstüne kurulmuştu: ''Neden emniyet kuvvetleri vakayla ilgili hiçbir ilerleme gösteremiyor ve kasap haydutu yakalayamıyor?''
''Öfke yayılmış.'' dedi Bell.
''Öfke bize yönelmiş durumda.'' diye ekledi Irwin.
''Pekala, bakalım elimizde ne var?'' dedi Bell. Sonra da önündeki masanın üstünde yığılı, yarım metre yüksekliğindeki banka soygunları ile ilgili dosyaları gösterdi. ''Trende gelirken raporları inceledim. Galiba bildiğimiz tek şey karşımızda sonradan banka soymaya başlayan bir kovboyun olmadığı.''
Tek başına çalışıyor dedi Curtis. Son derece zeki ve kötü. Ama insanı delirten şey geride en küçük bir iz bırakmayışı. Irwin de başını sallayarak bu görüşü paylaştı. Sanki şehirden çıkıp kayboluyor ve geldiği cehenneme geri dönüyor. Çevredeki kırsalda hiç iz bulunamadı mı diye sordu ben. Hayır dedi Curtis. En iyi iz sürücüler bile elleri boş döndüler. Olayın tepkileri yatışana kadar şehirde saklanmış olabileceğini gösteren bir ipucu var mı? Şu ana kadar bir şey bulunmadı dedi Curtis. Soygunlardan sonra bir daha hiç görünmemiş.
Hayalet dedi Irwin. Karşımızda bir hayalet var.
Bell güldü. Hayır, o bir insan ama çok akıllı bir insan. Dosyaları masanın üstüne yaydı. Bir tanesini seçip açtı. Rhyolite, Nevada soygunu ile ilgili rapordu. Adamımızın her banka soygununda hiç şaşmadan uyguladığı bir çalışma tarzı var. Sanırım bankayı soymadan önce birkaç gün orada kalıp şehri ve insanları inceliyor. Ya bir kumarbazdır ya da gözü kapalı risk alan biridir dedi Curtis. Bence ikisi de değil diye düzeltti Bell. Adamımız gözü pek ve çok kurnaz. Kirli işini görürken kılık değiştirdiği sonucuna varabiliriz. Çünkü soygun yaptığı şehirlerde hiç kimse kuşkulu görünen bir yabancı tarifinde hemfikir olamadı. Irwin oda içinde volta atmaya başladı. Arada bir bayrakların iğnelenmiş olduğu haritaya bakıyordu. O şehirlerdeki insanlar sarhoş bir serseri, üniformalı bir asker, zengin bir tüccar ve küçük nakliye işleri yapan bir arabacı gördüklerini hatırlıyorlar. Ama hiçbiri bu kişileri cinayetlerle ilişkilendiremiyor. Curtis yerdeki halıya bakarak omuz silkti. Güvenilir bir tanıtlama yapacak kimse olmayışı ne tuhaf.
Bunun tuhaf bir yanı yok dedi Irwin. Adam hepsini öldürüyor. Ölüler konuşamaz.
Bell düşüncelerine dalmış konuşulanları duymuyor gibiydi. Derken gözleri haritada bir noktaya odaklandı. Aklımdaki en büyük soru adamın soygun sırasında bankada bulunan herkesi neden öldürdüğü. Kadın ve çocukları bile... Bu katliamla eline ne geçiyor? Sadece tanık bırakmamak amacıyla olamaz. Çünkü zaten şehirde başka bir kimlikle ortaya çıkmış. Ne var ki? Durdu. Diş fırçalar gibi kolaylıkla cinayet işleyenler için psikologların yeni bir tanımı var. Onlara sosyopat diyorlar. Adamımız hiç pişmanlık duymadan öldürüyor. Tamamen duygusuz, gülmeyi veya sevmeyi bilmiyor ve buzdağı kadar soğuk bir yüreği var. Onun için küçük bir çocuğu vurmakla bir güvercin vurmak arasında fark yok.
Bu kadar acımasız ve zalim insanların var olduğuna inanmak zor dedi Irwin tiksintiyle.
Geçmişteki birçok haydut ve silahşor sosyopattı dedi ben. Hapşırır gibi adam öldürüyorlardı. Şu meşhur Teksaslı kötü adam Wesley Hardin bir keresinde sırf horluyor diye adamın birini öldürmüştü. Curtis gözlerini Bell'den ayırmıyordu.
''Sence sırf zevk aldığı için mi bankadaki herkesi öldürüyor?''
''Evet'' dedi Bell. ''Haydut bu kanlı cinayetleri işlerken tuhaf bir şekilde tatmin oluyor. Bu da onun özelliklerinden biri. Sonra da şerif dahil bütün şehir halkı olup biteni anlayamadan kaçıp gidiyor.''
''O halde elimizde ne var?'' diye sordu Irwin. ''Hangi kanallardan aramaya başlayacağız?''
Bell ona baktı. Adamın bir başka alışkanlığı da altınlarla hiç ilgilenmeyip sadece nakit parayı alması. Glenn, senin görevin soyulan bütün bankalarda çalınan banknotların seri numaralarını öğrenmek olsun. Montana, Bozeman'dan başla.
Madencilik yapılan şehirlerdeki bankaların ellerinden geçen her banknotun seri numarasını kaydetme alışkanlığı yoktur.
Belki şansın yaver gider ve madenci maaşları için büyük şehirlerden gönderilen paraları kaydeden bir banka bulursun. Soyguncu ya parayı harcamak zorunda ya da elindeki banknotları değiştirebilmek için bankalara para yatırıp tekrar çekmesi gerekir. Böyle bir izi yok edemez.
Yabancı finans kuruluşlarında değiştirmiş olabilir.
Olabilir ama o zaman parayı ülke dışında harcaması gerekecek. Tekrar ABD'ye getirmesi çok riskli olur. Bence ganimetini ülke içinde tutuyor. Bell Curtis'e döndü. Art, sen de soygunların yapıldığı günlerde o şehirlerden çıkış yapan posta arabaları ve tren tarifelerini kontrol et. Şerif ve ekibi adamın izini bulamadılarsa belki de şehirden tren veya posta arabasıyla ayrılmıştır. Kaliforniya'daki Placerville'den başlayabilirsin. Hemen giderim dedi Curtis. Sen burada kalıp kumanda merkezini mi oluşturacaksın diye sordu Irwin. Hayır dedi Bell, ben de saha çalışması yapacağım. Rhyolite'dan başlayıp geriye doğru soygunların izini süreceğim. Katil ne kadar zeki de olsa, eylemlerini ne kadar güzel planlamış da olsa mutlaka bir yerlerde iz bırakmış olmalı. Mutlaka gözden kaçmış bir ipucu vardır. Madenci şehirlerindeki insanlarla konuşacağım. Belki gördükleri bir şey vardır. Önemsiz buldukları için şerife veya emniyet müdürüne bildirmemişlerdir.
Bize ne zaman nerede olacağını gösteren bir çizelge verirsen, bir şey bulduğumuz takdirde telgrafla sana haber verebiliriz dedi Curtis.
Yarın veririm dedi Bell. Ayrıca adamımızın henüz soymadığı, yüklü maaş ödemeleri yapan madenci şehirlerine de gideceğim. Az bir ihtimal de olsa belki bizim kasabın hamlesini önceden tahmin edip bir tuzak hazırlar ve onu kontrolümüzde bulunan bir bankayı soymaya özendirebilirim. Bir çekmece açıp içinden iki tane zarf çıkardı.
Burada yolculuk masraflarınıza yetecek kadar nakit para var.
Curtis ve Irwin hayretler içinde bakıştılar.
Bugüne kadar hep üçüncü mevkide yolculuk yapıp kendi paramızı harcar, sonra bütün faturaları ve makbuzları getirip teslim ederdik diye açıkladı Curtis. Alexander bizden hep salaş otellerde kalıp ucuz yemekler yememizi isterdi.
Bu vaka küçük tasarruflar yapılamayacak kadar önemli. İnanın, Bay Van Dorn benim rica ettiğim her masrafı onaylatacaktır. Yeter ki sonuç alalım. Haydut herkesi yenilmez olduğuna ve asla yakalanmayacağına inandırmış olabilir. Ama o da kusursuz değildir. O da hepimiz gibi hata yapabilir. Gözden kaçırdı, küçük ve önemsiz bir hata onu kucağımıza düşürecek. Ve baylar, bizim görevimiz de o küçük ve önemsiz hatayı bulmaktır.
Elimizden geleni yapacağız dedi Irwin.
Curtis de onu onaylar biçimde başını salladı.
İkimiz adına konuşuyorum. Seninle tekrar çalışmak bizim için büyük bir şeref.
O şeref bana ait dedi Bell içtenlikle. Gerçekten de batıdaki insanları ve araziyi iyi tanıyan, bu kadar akıllı ve tecrübeli ajanlarla çalışacağı için kendisini çok şanslı buluyordu.
5. ayının sonu. Sayfa 61.